Ayrım 15.
Bundan başka 19. yüzyılda ülkenin ulaşım ağı ve dış ticaret kanalları değiştiğinden üretim ve ekonomik kontrol merkezleri de değişmişti. Örneğin 18. yüzyıl sonuna kadar Aydın şehri bugünkü İzmir, Denizli, Manisa, Muğla ve Aydın'dan oluşan geniş bölgenin merkezi iken yolların ve üretim kontrol merkezinin İzmir'e kaymasıyla vilayet merkezi de İzmir oldu. 1860'larda Tuna, bugünkü Bulgaristan bölgesi aynı şekilde fiziki sınırları ve bölge merkezleri kaydırılarak yeniden düzenlendi. Basra ve Bağdat bölgesinin iki vilayete ayrılması, Maraş ve Adana bölgesinin Halep vilayetinden ayrılması benzer örneklerdir. 22 Eylül 1858 tarihli bir talimatname ile ülkenin idari taksimatı üzerinde herhangi bir değişiklik ve düzenleme yapmak padişah fermanıyla mümkündü. Dipnot, Düstur 1. Tertip 2. Tabı Cilt 1 sayfa 559, 13 Safer 1275, 22 Eylül 1858 tarihli Vülat-ı İzam ve Mutasarrifin Kiram ile Kai Makamların ve Müdirlerin Vezaifini Şamil Talimat. Bu fermanlar çok çıkarıldı çünkü değişen tarımsal etkinlikler, yeni demir yolları ve limanlar 19. yüzyılda ülkenin üretim merkezlerinin durumunu da değiştiriyor ve yeni mekansal düzenlemelere gidiliyordu. Merkeziyetçi yönetimin yerleşmesi için gerekli bazı şartlar da doğmuştu. İmparatorluğun yol sorunu en önemlisiydi. Tanzimat döneminin valisi karayolu şebekesinin geliştirilmesi için var gücüyle çalışan bir yönetici tipiydi. 26 Ağustos 1869 tarihli Tuğruk ve Meabir yani yol ve geçit nizamnamesi ülkenin karayollarını dörde ayırıyordu. Vilayet merkezleriyle İstanbul'u ve önemli iskeleleri ve demir yollarını bağlayan yollar yani sultani yollar, vilayet merkezler arasında ikinci ve üçüncü derecedeki yollar, yani sancak yolları ve nihayet nahiye ve kaza yolları. Mithat Paşa Suriye valisi Rüştü Paşa Ankara ve Adana valiliklerinde bulunan Abidin Paşa yol şebekelerini geliştiren ünlü valilerdir. Yol için hazırlanan nizamname ahalinin erkeklerine yol inşaat ve bakımında 5 senede 20 gün çalışma yükümlülüğü de getirmişti. Bu yükümlülük belirli zamanlarda bedenen çalışmak veya yol yapımında hayvanını kullandırmak biçimindeydi. Dipnot, İbrahim Hakkı, Hukuku İdare, Cildi Sani, İstanbul 1309, sayfa 89-91. Yükümlülük kuşkusuz hoşnutsuzluk yaratmıştır ama her zaman değil. 1885 yılı 12 Ekim'inde Ankara halkı padişaha demir yolu vilayet merkezine kadar uzatılacak olursa çalışma yükümlü olan halkın canla başla çalışmaya hazır olduğunu belirten bir dilekçe vermişlerdi. Dipnot, Ankara, haftada bir neşrolunur vilayet gazetesi, numara 641, 3 Muharrem 1303, sayfa 1-2. Fakat karayollarının istenen süratle ve özenle yapım ve bakımı gerçekleştirilememiştir. 19. yüzyılın Osmanlı merkeziyetçiliğinin imdadına telgraf yetişti. İlk telgraf bağlantısı 16 Ağustos 1853 tarihinde İstanbul-Edirne arasında hizmete girdi. Bu hat Rusçuk üzerinden Avusturya şebekesine bağlandı. 20. yüzyıl başında imparatorluğun telgraf hatları uzunluğu 43 bin kilometreyi geçiyordu. Osmanlı İmparatorluğu karayolu taşımacılığını da Tanzimat'tan itibaren geliştirdi ve 1862-63'te pul kullanılmasına başlandı. 1841'e kadar Osmanlı yönetimi yeterli ve özgül bir posta sistemi kuramamıştı. Bu nedenle yabancı devletler ülkede posta ofisleri kurdular. 1812'de Fransa, ardından Britanya, 1843'te Yunanistan, 1870'de Almanya onları izlediler. Anlaşmalara göre yabancı postalar İstanbul'la kendi ülkeler arasında posta taşımacılığı yapacaklardı. Fakat ülkenin dört bir tarafında kendi konsoloslukları arasında taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle kaçak postacılık yapmaya başladılar. Dipnot, Show adı geçen eser cilt 2 sayfa 229 ve N yazıcı Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı postalar iletişim 1981 3 sayfa 137 ve devamı. Yabancı postaların usulsüz rekabeti Osmanlı posta idaresinin sonuna kadar başlıca sorunu olarak kaldı. Pul kullanımı buna karşı ilk tedbirdi. 18 Haziran 1871 tarihli posta nizamnamesi posta nakliyatında hükümetin tekelini ve bağımsızlığını belirterek posta ulaşım taşımacılığında hiçbir kimseye ve hiçbir devlete ayrıcılık tanınmayacağını belirtiyordu. Dipnot, İsmail Hakkı, Hukuku İdare, Dersaadet 1328, sayfa 248. Kısa zamanda vilayetlerde de posta müdüriyetleri kuruldu. Osmanlı hükümeti telgraf sistemi ve posta konusunda kesinlikle kıskanç davranmış, yabancı postalara ülke içinde taşımacılık ve haberleşme hizmetlerinde bulunma hakkı vermemiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında Posta Telgraf Örgütü'nün başarılı yardımında bu tarihi gerçeğin payı vardır. Merkeziyetçi yönetimin teknik altyapısını kurmaya yönelik bu girişimlerin ilk anda tepkisiz kalmadığını belirtmek gerekir. Mesela 1867 yılında Amasra kasabasının ayan ve eşrafı telgraf direklerini sökmüşler, yol yapımını engellemek istemişlerdi. Kendi dünyaları üzerinde Bolu'daki mutasarrıfın denetim kurması hoşlarına gitmemişti. Dipnot: Necdet Sakaoğlu, Amasra, İstanbul, 1966, sayfa 178. 19. yüzyılda modern devletin etkinliğini pekiştiren araçların başında demiryolu gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nda demiryolu şiddetle arzu edilen, gerçekleştirilmesi pahalıya mal olan ve 20. yüzyıla sorunlu bir miras olarak kalan altyapıdır. 1865 Paris Kongresi'nden beri Avrupa sermayesi Osmanlı İmparatorluğu'nda demiryolu yatırımlarına girişmeye istekliydi. İslahat fermanı yabancı yatırımlara olanak tanıdığından dış girişimciler demiryolu imtiyazı avcılığına başlamışlardı. Her yerdeki ayaklanmaların üzerine asker sevk etmek, tarım ürünlerini değerlendirmek ve geniş ülkeyi gerçekten denetlemek için imparatorluğun yöneticileri de demiryollarına özlem duyuyorlardı. Meşhur rivayettir: Sirkeci Garı'nın yapımı dolayısıyla Topkapı Sarayı'na ait araziden geçmesi gereken demiryolu için istenen izin, nazırlar arasında tartışmaya neden olmuş, Sultan Abdülaziz ise tek yapılsın da isterse sırtımdan geçsin demiş. Ancak yabancı sermayenin isteği doğrultusuna döşenen demiryolları, karayolu ve deniz yollarıyla birlikte ülkede yeterli ve rasyonel bir ulaşım sistemi yaratmaktan uzaktı. Dipnot: İlhan Tekeli, Anadolu Mekan Organizasyonu'nun Evrimi, Bölge Planlama Üzerine, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1972, sayfa 108-109. Ayrıca Ege'de demiryollarının etkisi üzerine şu monografi: M.B. Kray, İzmir Örgütleşemeyen Kent, Ankara, 1972. Demiryolları limanlardan iç bölgelere doğru verimli tarım topraklarının zenginliğini emmek için uzanan vantuzlar gibiydi. Dar kıyı bölgelerinin ardındaki koca vilayetler demiryollarıyla gelecek uygarlığın nimetlerinden, ürünlerini sevk ve pazarlama imkanından mahrumdu. Rumeli bölgesinde tamamlanan hatlardan sonra Anadolu'da işletmeye açılan ilk demiryolu İzmir-Aydın arasında İngiliz sermayesiyle yapıldı. Ardından Fransızlar Manisa'ya doğru ikinci bir hat döşediler. Bunu İngiliz sermayeli Mersin-Adana demiryolu izledi. 1890'larda Alman sermayesi İstanbul'dan Ankara ve Konya'ya doğru ilerleyince, Fransızlar da Suriye ve Lübnan'da Akdeniz kıyı kentleriyle iç bölgelerdeki merkezleri birbirine bağlayan 665 kilometrelik birkaç hat inşa ettiler. Yüzyılın başında Akdeniz kıyılarından iç kısımlara birbiriyle bütünleşmeden uzanan Alman, İngiliz ve Fransız demiryollarının toplamı 3000 kilometreye yaklaşıyordu. Avrupa'nın demiryolları sayesinde sanayi ve ticaretini geliştirdiği bir dönemde Osmanlı ülkesi bu altyapıdan mahrumdu. Demiryolları döşendiğinde de hükümet güzergahı saptamak konusunda söz sahibi olamadığı gibi kilometre garantisi olarak yüklü miktarlar ödemek zorundaydı. Daha doğrusu kilometre garantisini peşin ödeyemeyeceği için hattın geçeceği vilayetlerin aşar gelirlerine alacaklar adına düyunu umumiye el koyacaktı. Osmanlı Taşra İdaresi'nde reform altyapısal olanakların azlığına rağmen bürokratik bir yaratık eseri olarak gelişti. Bunda reformcu grubun kararlılığı ve yeteneği kadar dış dünyanın müdahalelerine karşı koymak gereği de rol oynamıştır. 1860'da Cebeli Lübnan'da Dürziler ve Maruniler arasında kanlı çatışmalar başladığında Avrupa devletleri güvenliği sağlamak için asker çıkardılar. Gerçekte Fransa Marunileri İngiltere Dürzileri kışkırtıyor ve destekliyordu. İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Osmanlı temsilcilerinden oluşan bir komisyon 9 Haziran 1861 tarihli Cebeli Lübnan Nizamnamesini hazırladı. Buna göre bölgeye Hristiyan bir mutasarrıf atanacak, mutasarrıfın yanına her cemaatten birer vekil atanacak ve cemaatleri temsilen ikişer üyeden kurulu bir merkezi meclis bulunacaktı. Cebeli Lübnan, cemaatlerin temsili esasına dayalı yarı müstakil bir sancak haline dönüşmüştü. Üstelik büyük devletlerin aynı statüyü bütün Balkanlarda uygulamak istediği görüldü. Babali bürokratları özellikle Balkan vilayetlerinde acil bir idari reforma gitmedikleri takdirde dış müdahale artacaktı. Bu nedenle 1864 yılında bir vilayet nizamnamesi kaleme alındı. İlk önce Tuna vilayetinde uygulandı ve valiliğe Mithat Paşa atandı. Uygulamanın başarısı üzerine 1871 yılı başında bütün imparatorlukta uygulanmak üzere İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi hazırlandı. Mithat Paşa Bulgaristan'da veya Tuna'da tam bir Osmanlılık ideolojisiyle hareket etmiş, idare meclislerine üye seçimleri yaptırmış, karma kurullarda dini grupların eşit temsili ilkesine uymuştu. Bundan başka yol yapımı, tarımın islahı, yerel kredi sandıklarını kurup geliştirmek gibi uygulamalarla başarılı bir idareci olmuş, bölge ekonomik yönden gelişmişti. Ancak bütün bu tedbirlerin Osmanlılık ideolojisini yaşatma şansı tartışılmalıdır. Müspet veya menfi cevap vermek kolay değildir. Çünkü Osmanlılık ulusalcılığın dünyasında ölü olarak doğmuştu. Buna karşılık Suriye ve Bağdat valiliklerinde aynı politika ve idare daha kalıcı etkiler bırakmıştı. Yeni vilayet sistemi zamanla sayısı değişen 30'a yakın vilayetin hepsinde uygulandı. 1852 yılında çıkan bir kararname ile bölgedeki ordu komutanı ile valinin yetkileri tamamen birbirinden ayrılmıştı. Valinin yanında bir vilayet idare meclisi vardı. Burada yüksek memurlardan başka ruhani reisler ve ikişer Müslim ve gayrimüslim seçilmiş üye bulunuyordu. Aynı meclisler liva ve kaza gibi alt kademe idari birimlerde de vardı. Nahiye meclisleri ise bir türlü yaygın uygulama konusu olmadı. Babali özel yönetimli nahiyelerin özellikle Balkanlarda ihtilal merkezlerine dönüşeceğinden çekiniyordu. Bunlardan başka vilayetlerde maarif, nafıa, ziraat komisyonları gibi uzmanlaşmış komisyonlarda ve vilayet temyiz divanı gibi kurallarda da seçilmiş üyeler vardı. Valinin yanında da merkezdeki nezaretlerin taşradaki görevleri olan müdürler bulunuyordu. Vilayet makamının liva ve kazalar üzerinde sıkı denetim ve üstün karar organı olduğu açıktı. Bu sert merkeziyetçi eğilim taşra yönetiminde bir gelenek olmuştur. Güya yerli halkı temsil edecek olan meclislerdeki seçimli üyeler rengarenk bir komisyon meydana getiriyorlardı. 1875 yılında Diyarbakır Vilayet Meclisi bölgedeki bütün cemaatlerin ruhani reisleriyle tarihte eşi bulunmaz bir ruhban şurasına dönüşmüştü. Dipnot: Salname-i Vilayeti Diyarbakır sene 1292. Rumi 1875. Meclisi İdare-i Vilayet başlığının altı. Sayfa yok. Ortaylı, Tanzimat'tan sonra mahalli idareler. Todaiye, Ankara 1974, sayfa 65. Birbiriyle anlaşması mümkün olmayan bu kalabalığın ortasında vali bir arbiter mundi ottomonarum, Osmanlı aleminin hakimi rolündeydi. Üyeler arasındaki çekişmeden yararlanarak merkezi hükümet temsilcileri her istediklerini kabul ettirebilirlerdi. Tanzimat'ın ilanından sonra 25 sene geçmemişti ki yeni vilayet sistemi oturmuştu. Tanzimatçılar bütün yetkiyi elinde tutan eski vali tipinin mutlak otoritesini nasıl sınırlayacaklarını uzun zaman düşünmüşlerdi. İlk anda mali yetkileri elinde toplayan ve valiye eşit rütbede mutasıllar tayin edilmiş, klasik devirdeki sancak beyi defterdar kadı üçlüsünün yerine vali muhassıl komutan üçlüsü konmak istenmişti. Muhassıllık uygulaması başarısızlıkla sonuçlanınca 1841'de muhassıllıklar lağvedildi ve mali işler için valinin maiyetinde çalışan defterdarlar tayin edildi. Tanzimat yönetiminin bütün vilayetleri aynı statü altında merkeze bağladığını görüyoruz. Klasik devirde bazı vilayetlerin sahip olduğu imtiyazlı statü kaldırıldı, Hicaz dışında. Sırbistan ve Eflak Boğdan ise bu dönemde fiilen ayrı hükümetlerdi. Trablusgarp'ta, yani Libya'da Kapıkulu soyundan gelen Karamanlı hanedanı iktidardan düşmüştü. 1835'te bölge doğrudan İstanbul'a bağlandı ancak merkezin otoritesi hemen kurulamadı. Tanzimatçılar bölgenin seçkinlerini eğitim yoluyla elde ettiler ve yerli halka yabancılaşan yerli bürokratlar aracılığıyla merkezin otoritesini kurdular. Esasen aşiret reislerinin ayan ve eşrafın çocuklarını eğitim yoluyla Osmanlı seçkinlerinin içine alarak Arap vilayetlerini merkezi hükümete sadık kılma politikası uzunca zaman uygulandı. Arap ulusalcılığının doğum yeri olan Suriye ve Lübnan'da bu politika ısrarla izlendi. 1902-1907 yılları arasında sadece Mektebi Mülkiye'de 167 Arap öğrenci eğitim görmüştü ve bunların 21'i Suriyeliydi. Buna rağmen bu yöntemin her yerde yürümediği görüldü. Basra, Hicaz, Yemen gibi uzak köşelerde devletin varlığı ancak yerel ayaklanmaları bastırmak için gönderilen askeri birlikler veya her yıl gönderilen Sürre alayı veya vali ve memurlarıyla anlaşılıyordu. Taşra yönetiminde merkeziyetçiliğin gelişmesine paralel olarak mahalli idarelerin de doğuş aşaması başladı. Buna kuruluş aşaması demek doğru değildir. Merkezi hükümet çevrelerinde mahalli idareleri kurup geliştirmeye Mithat Paşa gibi bazıları dışında hiç kimse niyetli değildi. Mahalli idareler ihtiyaçtan doğdu. Tanzimat yöneticileri artan görevleri yürütmek için yerel nüfuz gruplarının desteğine ihtiyaç duyuyorlardı. İmparatorlukta mahalli idare geleneği bir liberal tutumun değil, merkeziyetçi devletin artan görevlerini taleplerini yerine getirmek için yerel halkın yardımını gereksinmesi sonucu doğdu ve başından beri merkeziyetçi bir baskı vardı. Ülkemizde mahalli idarelerin temelinde Tanzimat yönetiminin getirdiği çelişik yapı yatmaktadır. Kuşkusuz 19. yüzyılın getirdiği hukuki yapının ve merkezi hükümet baskısının devamında iktisadi az gelişmişliğin önemli payını unutmamak gerekir. Gerçekte yerel yönetim geleneği Türkiye tarihinde gecikmiş bir olgudur. Bununla beraber 18. yüzyıldan beri Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle Balkan şehirlerinde bu alanda bazı yerel gelişmeler görülüyordu. Tanzimat bürokratlarının yürüttüğü idari reformlar bu olguyu bütün imparatorluğa yaymıştır. Mahalli idare, siyasal, hukuki bir kavram ve sosyal idari bir kurum olarak geç Orta Çağ Avrupa'sının ürünüdür. Sahip olduğu mali kaynakları kendi organlarının kararları doğrultusunda kullanan özerk bir mali idari yapının doğması ve bu yapının tüzel kişilik kazanması yoluyla şehirlerin özgürleşmesi, gerçekte 12. yüzyıl Avrupa'sında başlayan ve boyutları bugüne kadar uzanan bir tarihsel olgudur. Ne eski Yunan, Roma şehir yönetimine ne Orta Çağ'ın İslam ülkelerindeki veya Bizans'taki belediye idareyi modern mahalli idarenin başlangıcı ve kaynağı olarak görmek pek doğru sayılmamalıdır. Çağdaş mahalli idare ve mahalli demokrasi ancak geniş bir alanda ve toplumun bütün kurumları üzerinde kontrol fonksiyonunu yürüten bir merkezi idarenin varlığı karşısında söz konusudur. Yani modern devletin güçlenen erki karşısında tarihin akışı içinde bir bölgenin veya şehrin mali idari alanda özellik elde edip bunu güçlendirmesiyle mahalli idare denen hukuki varlık ortaya çıkmıştır. Nihayet yeni çağın hukuki devrimi bir yerde bu tip idarelerin hukuki varlığını tanıtması yani tüzel kişilik kazanmasında etken olmuştur. Dipnot, Avrupa'da mahalli idare veya serbest komün geleneğinin doğuşu ve gelişmesi, hukuk tarihçileri, sosyologlar arasında halen tartışılan çetin bir konudur. Bu geleneği eski Roma'nın fiskus kurumuna bağlayarak açıklayanlar olduğu gibi, tamamen Germanik kökenli bir kurum olarak açıklayanlar da vardır. Türk okuyucusu bu tartışmaları kısa elden ve etraflıca izleyebilmek şansına mütevaffa Profesör Sıddık Sami Onar ve Charles Crozat sayesinde sahiptir. Hükmü şahsiyet kurumunun gelişmesi üzerinde de S. Sami Onar, İdare Hukuku Cilt 1 İstanbul 1944 sayfa 371-400, C. Crozat ise Amme Hukuku Dersleri Cilt 2 Kısım 1 1944 sayfa 243-301 arası Avrupa'da komünlerin gelişmesine ilişkin çeşitli tezleri ele almaktadırlar. Eski Yunan ve Roma şehirlerinde tüzel kişilik sahibi organ yoktu. Gene maliye, idare ve kolluk alanında Orta Çağ ölçüleri içinde mükemmel olarak nitelendirilebilecek bir örgütlenme örneği veren İslam şehirlerinin de idari özelliğinden söz etmek güçtür. Geleneksel toplumlarda ulaşım ve haberleşme teknolojisinin ilkelliği yüzünden merkeze uzak bölgeler ve şehirlerin yönetiminde bir dereceye kadar bir merkez kaç sistemi görülürse de bunun mahalli özellik ve demokrasi anlamına gelmeyeceği açıktır. Modern anlamda mahalli idare merkezi idare ile birlikte ve ona rağmen vardır. Modern çağın devletinde merkezi hükümet şekli veya siyasal rejimler mahalli idarelerin yapısını etkilemekle birlikte mahalli yönetim varlığını sürdürebilmiştir. Avrupa'da mahalli idareler 600 yıldan beri krallara, cumhuriyetlere, ihtilallere rağmen bünyelerini korumuş ve geliştirerek yaşamışlardır. Bu kendi kendini yönetme sisteminin devamlılığı kuşkusuz 20. yüzyıl demokrasisinin varlığını sağlayan en büyük etkenlerden biridir. Bununla beraber Avrupa kıtasının her yerinde mahalli idare geleneğinin doğuşu ve gelişmesi eş zamanlarda olmadığı gibi farklı evrimler söz konusudur. Zamanda ve nitelikteki bu farklılığın sonuçlarını Avrupa ülkelerinin siyasal ve idari hayatında bugün de görmek mümkündür. Fransa'da şehir yönetimlerinin özelliği 11. yüzyıldan beri vardı. Ancak zamanla kraliyet komünlerin gücünü kısmış ve bunların bugünkü niteliklerine ulaşmaları için 1789 Fransız devrimini beklemeleri gerekmiştir. Flandır bölgesinde Avusturya ve Almanya'da mahalli idareler uzun süren ama kesintisiz bir evrimle bugünkü yapılarına ulaşmışlardır. Britanya'daki mahalli idarelerin 11. yüzyıldan beri gösterdikleri özerk gelişme ise örnektir ve günümüz Britanya demokrasisinin görkeminde başlıca pay bu ülkenin sağlam ve kesintisiz gelişen mahalli idarelerine aittir. Mahalli idarenin gelişmesinin evrelerini ve nedenlerini bilmek, Osmanlı mahalli idare geleneğinin anlaşılmasını kolaylaştırır. 18. yüzyıla kadar Osmanlı ülkesinin şehirleri, mahalli idare ve mahalli demokrasi gibi kurumlara ve olgulara sahip çıkacak bir güçlü girişimci tüccar sınıfına sahip değildi. Klasik dönemde Osmanlı şehrinin idaresi ve yargı görevi ilmiye sınıfından olan kadılara bırakılmıştı. Kadı sadece şehrin değil, civardaki köy ve nahiyelerin de mülki amiri ve yargıcıydı. Bu bir kaza, yargı dairesidir. Merkez bürokrasisinin üyesi olan kadı belirli bir süre için tayin edildiği bölgede yargının, kolluk işlerinin, mali görevlerin ve şehir yönetiminin sorumlusuydu. Geleneksel devlette devamlı görev gören ve kurumsallaşan bürokratik kadro çok dardır. Genellikle büyük memurların personeli onların özel hizmetlileridir. Kadı da görev yerine kendi kapı halkı yani özel personeli ile gider veya gittiği yerde bazı kimseleri istihdam ederdi. Osmanlılarda mahkeme görevlileri içinde değişmeyenler çok dar sayıda olmalıdır. Mahkeme veya şehir kadibi diyebileceğimiz bu gibi memurların her yerde bulunup bulunmadığı da kesinlik kazanmış değildir. Kadıların belediye veya mahkeme gibi kurumsallaşmayı temsil eden ofisleri de yoktu. Hangi binaya yerleşirlerse orası mahkeme veya belediye binası sayılırdı. Hatta başkent İstanbul'da bile 2. Mahmut dönemine kadar belirli bir kadılık ofisi bulunmadığı bilinmektedir. Dipnot: Ortaylı, Osmanlı şehirlerinde mahkeme. AÜ Hukuk Fakültesi Esene Armağan, Ankara 1977. Sayfa 257-258 ve sayfa 246-247. Ne kadının ne yardımcı personelinin mahalli halk tarafından seçilip denetlenmesi veya idareye halk temsilcilerinin belirli bir statü ve kural çerçevesine katılmaları gibi bir olgu söz konusuydu. Ekonomik işlerde fiyat tespiti, narh konması, kolluk görevinin yerine getirilmesi de mali işlemlerin yürütülmesinde, vergi salınması ve toplanması, kadı halkın ve esnafın temsilcisi sayılan kimselere başvurduğu takdirde yardımcı olurlardı. Esnaf loncalarının temsilcileri olan esnaf ketudalarının, şehir ileri gelenlerinin, vücuhi belde, ruhani reislerin varlığına rağmen bu gibi kimselerin şehir yönetimine katılmak için devamlı kurullar halinde toplanmadıkları bilinmektedir. Kıbrıs Adası'nda ve Mora Yarımadası'nın bazı yerlerinde yöneticilere danışmanlık yapan ve işlemlere yardımcı olan Demos Gerentos gibi yarı resmi olarak toplanan kurullar vardı. Bunlar yöneticilerin isteği ve çağrısı üzerine bir araya gelen mahalli eşraf temsilcileriydi. 18. yüzyılda Balkanlarda zenginleşen bazı şehirlerde bir mahalli yönetim ve özerk şehir çekirdeği oluşmuştu. Güney Arnavutluk'taki ticaret şehirlerinden Moskopolis, bugünkü adıyla Voskopoj, Arnavut, Rum, Bulgar ve Aromunlardan, Rumen veya Vlah, Eflak da denir, oluşan kozmopolit bir esnaf ve tüccar grubun toplandığı loncalar tarafından yönetiliyor gibiydi. Şehir halkı okul, kilise, yetimhane, bakım evleri yaptırıyor ve yardım sandıkları kuruyordu. Eflak ve Boğdan'da voyvodalar şehirlerdeki esnaf ve tüccara yönetimde ve belediye hizmetler alanında sınırlı da olsa bazı haklar veriyorlardı. Ancak Eflak, Boğdan'a Fenerli Rum beyler atanmaya başlayınca mahalli halkın bu haklarını kaldırdılar. Fenerli beyler burjuva unsurların yönetime katılmasını istemiyorlardı. Orta Avrupa'nın tüccar birlikleri ve bunların şehir hayatlarındaki rolü 18. 19. yüzyıllarda Balkan şehirleri için örnek olmuştu. Dipnot: V. Paskaleva, Über die Selbstverwaltung der Gemeinden in der Europäischen Provinzen des Osmanischen Reiches, Bulgarian Historical Review 1982, 1, sayfa 54. Ancak bütün bu gelişmeler ve kurumsallaşma belirtilerine rağmen Osmanlı ülkelerinde yaşayan halkın gerçek anlamda mahalli idareyi ve kurumları tanımadığı açıktır. Tanzimat devrine kadar Osmanlı ülkelerinde şehir ve eyalet idaresinden, vakıflar gibi ekonomik sosyal kuruluşlardan, cemaat örgütlerinden söz edilebilir. Ama mahalli idare gibi bir kavram ve kurumdan, hatta idareye yardımcı olan devamlılık kazanmış mahalli kurullardan söz etmek kesinlikle mümkün değildir.